Ayrım 18, Son Baba, Mario Puzo, sayfa 165. 4. Bölüm. Crostelena ve Clary Cuzio ailesi. 6. Kısım. Cross 21 yaşına geldiği zaman Pippi de Lena oğlunun kaderini izlemesi için sabırsızlanmaya başladı. Herkesin de kabul ettiği gibi bir erkeğin yaşamındaki en önemli şey onun hayatını kazanmasıydı. Ekmeğini kazanmalı, başının üzerinde bir damı, arkasında giysileri olmalı ve çocuklarını beslemeliydi. Bütün bunları gereksiz sıkıntılar çekmeden başarmak için bu dünyada biraz gücü olması şarttı. O halde Cross'un da Clary Cuzio ailesinde yerini alması gerekiyordu. Gün gibi aşikardı bu. Oğlunun bunu başarması için kemiklerini sağlamlaştırması lazımdı. Cross'un ailede iyi bir adı vardı. Dante, Cross'a Pippi'nin bir çekiç olduğunu söylediğinde delikanlının verdiği cevabı Don Domenico hala mutlulukla tekrarlıyordu. ''Ben bunu bilmiyorum, sen de bilmiyorsun, kimse bunu bilmiyor. O berbat şapkayı da nereden buldun?'' Don neşeyle ''Ama ne cevap?'' diye bağırıyordu. ''O kadar genç bir çocuk böyle sıkı ağızlı olsun, çok da hazır cevap.'' Babası onunla ne kadar övünse yeridir. Bu çocuğa bir fırsat vermeliyiz. Tabii bütün bunlar Pippi'ye anlatılmıştı. O da şimdi tam zamanı olduğunu düşünüyordu. Pippi Cross'u eğitmeye başladı. Onu güç isteyen zor para tahsili işlerine yolladı. Ailenin tarihçesinden söz ederek operasyonların nasıl yapıldığını anlattı. Kelimelere basa basa öyle fazla ayrıntılı şeyler değiller bunlar dedi. Fakat karmaşık bir şey istiyorsan o zaman her şeyin en ufak ayrıntısına kadar planlanması gerekir. Ama en iyisi işleri basitçe halletmektir. Küçük bir yeri dışarıya karşı kapatır, hedefini de o sınırlı yerde kıstırırsın. Önce inceleme ve gözaltına alma, sonra işin bitirilmesi ve izlemeye kalkışanları engellemek için arabalarla yolun kapatılması. En sonunda da hemen sorgulanmamak için bir süre saklanmak. İşte bu basit bir operasyon. Karmaşığına gelince her istediğini yapabilirsin ama bunun sağlam bir planla desteklenmesi gerekir. Karmaşık yönteme ancak kesinlikle gerektiğinde başvurursun. Pippi oğluna bazı şifreleri de açıkladı. Aşani Rabbani kurbanının cesedinin ortadan kalktığı anlamına gelir. Bu daha ayrıntılı bir operasyonla ilgilidir. Kiliseye girme töreni cesedin bulunduğunu belirtir. Bu da basit bir operasyon için geçerlidir. Pippi oğluna Clary Cuzio ailesiyle ilgili bilgileri verdi. Sant'Adio ailesiyle giriştikleri ve üstünlüğü elde etmelerini sağlayan büyük savaştan söz etti. Ama bu savaşta aldığı rolü açıklamadı. Zaten fazla ayrıntıya girmedi. Onun yerine Giorgio, Vincent ve Patty'yi övdü. Ama en çok ileri görüşlü olduğu için Don Domenico'yu göklere çıkardı. Clary Cuzio ailesi pek çok ağ örmüştü. Bunlardan en yaygını kumarla ilgili olanıydı. Ailenin Birleşik Devletler'de her türlü kumarhanesi vardı. Yasal olmayan kumar da yine onların işiydi. Nevada'da yasal, diğer yerlerde ise yasak olan sporla ilgili bahisler konusunda ciddi bir güçleri vardı. Aile kumar makineleri üreten fabrikalara sahipti. Zar ve iskambil üretiminde de hisseleri vardı. Kumarhaneleri olan otellere verilen porselen ve gümüş takımlar, çamaşırlar da ilgilendiriyordu onları. Kumar Clary Cuzio İmparatorluğu'nun en büyük mücevheriydi. Kumarın her eyalette yasal olmasını sağlamak için bir halkla ilişkiler kampanyası başlatmışlardı. Clary Cuzio ailesinin peşinde olduğu kutsal kupa kumarın federal kanunlarla bütün Birleşik Devletler'de yasallaştırılmasıydı. Bu sadece kumarhaneler ve piyangolarla ilgili değildi. Spor konusunda bahislere girilmesini de içeriyordu. Beyzbol, basketbol, futbol ve diğerleri. Spor Amerika'da kutsaldı. Kumar yasallaştırıldığı takdirde diğer şans oyunları da bu kapsama girebilecekti. Sadece Vegas'ta yasal bahisler 50 milyondan fazla kazanç sağlıyordu. Dünya Kupası oynanan maçların sayısına göre 1 milyar getiriyordu. Basketboldan kazanılan para daha azdı ama pek çok playoff maçı 1 milyar sağlıyordu. Ve bu hesaba mevsim sırasında her gün oynanan bahisler de dahil değildi. Kumar yasallaşırsa bütün bu kazanç özel piyangolar ve kombine bahisler sayesinde kolaylıkla iki hatta üç katına çıkarılabilirdi. Süper Kupa bu hesabın dışındaydı. Onun getirdiği para 10 katına çıkar, hatta günlük kazanç 1 milyarı bulabilirdi. İşin güzel yanı, bunun için bir şeyler üretmeye gerek olmamasıydı. Tek masraf pazarlama ve yönetimle ilgiliydi. Clary Coutinho ailesi ne para kazanacaktı ama? Yılda en aşağı 5 milyar dolar. Clary Coutinho ailesinin bu pazarın önemli bir bölümünü kontrol etmek için deneyimi, siyasi bağları ve mutlak gücü vardı. Giorgio büyük maçlar için verilecek karmaşık ödüller konusunda şemalar hazırlamıştı. Kumar Amerikan halkı denilen dev altın madeninden de para çekecek büyük bir mıknatıs olabilirdi. Kısacası kumar fazla tehlikesi olmayan ama çok gelişebilecek bir işti. Kumarın yasallaştırılması için hiçbir masraftan kaçınılmıyor ve daha büyük riskler göze alınıyordu. Aile uyuşturuculardan kazandığı parayla da hatırı sayılır bir servet yapmıştı. Ama bu işle ilgisi en üst düzeydeydi. Çünkü uyuşturucu işi çok tehlikeliydi. Aile Avrupa'daki üretimi kontrol ediyor, siyasi koruma sağlıyor, yargılama konusunda işe karışıyor ve parayı da aklıyordu. Clary Coutinho'ların uyuşturucuyla ilgili durumları yasal bakımdan çok sağlamdı. Aile kara parayı Avrupa'da bir bankalar zincirine teslim ediyordu. Birleşik Devletler'deki birkaç bankaya da böylece hukuk yapısı arkadan vuruluyordu. Pippi ihtiyatla ekledi. Bütün bunlara rağmen bir an gelir riskleri göze alman gerekir. Demir bir yumruk göstermen. Aile bunu müthiş bir dikkatle ve öldürücü bir şiddetle yapar. İşte böyle zamanlarda sürdüğün güzel yaşamı hak etmek zorundasın. Ancak o zaman günlük ekmeğini kazanmış sayılırsın. Cross 21'ine bastıktan kısa bir süre sonra bu sınavdan geçirildi. Clary Coutinho ailesinin en değer verilen siyasi yardımcılarından biri Nevada eyalet valisi Walter Wavin'di. 52-53 yaşlarında uzun boylu, zayıf ve oldukça yakışıklı bir adamdı vali. Kovboy şapkası giyerdi ama kusursuz dikilmiş elbiseleri tercih ederdi. Evli olmasına rağmen kadınlara çok düşkündü. Ayrıca güzel yemek ve içkilerin zevkini çıkarırdı. Spor konusunda bahis oynamak da hoşuna giderdi. Kumarhanenin de en heyecanlı müşterilerindendi. Ama kamuoyuna karşı çok hassas olduğu için bu özelliklerini belli etmiyor, romantik baştan çıkarmalar tehlikesini göze alamıyordu. Bu açlıklarını gidermek için Alfred Gromwelt'e ve Zanadu Oteli'ne güveniyordu. Böylece Tanrı'dan korkan ve eski tip aile değerlerine sadakatle inanan bir insan imajını koruyordu. Gromwelt Wavin'ın özel yeteneklerini çok önceden anlamış ve adamın siyaset merdivenine tırmanabilmesi için gerekli parayı sağlamıştı. Sonunda Nevada valisi olmuştu. Hafta sonunda dinlenmek istediği zaman Gromwelt ona pek değerli villalardan birini ayırıyordu. Villalar Gromwelt'in en önemli buluşuydu. Kovboyların kumar oynadıkları bir batı kasabası olduğu günlerde gelmişti Vegas'a. Kumar konusunu ve kumarbazları dikkatle incelemişti. Evrim için önemli olan bir böceği inceleyen dahi bir bilim adamı gibi. Burada hiçbir zaman çözülemeyecek bir esrar vardı. Neden çok zengin insanlar ihtiyaçları olmayan parayı kazanmak için zamanlarını ziyan ediyorlardı? Gronwald bunu diğer kötü yanlarını gizlemek için yapıyorlar diye karar verdi. Ya da kaderin kendisini yenmeye çalışıyorlar. Ama daha çok diğer insanlardan üstün olduklarını kanıtlamak için. O halde bu insanlar kumar oynadıkları zaman onlara birer tanrıymış gibi davranılmalı. Onlar tanrılar gibi kumar oynamalılar. Ya da Fransa kralı Versailles Sarayı'nda oynadıkları gibi. İşte Gromwelt bu nedenle 100 milyon dolar harcayarak yeni lüks villalar ve Zanadu'nun parkında bir mücevher kutusuna benzeyen özel bir kumarhane yaptırdı. Her zamanki ileri görüşlülüğüyle otel için gerekenden daha fazla arazi almıştı. Villalar küçük birer saray gibiydi. Her birinde 6 çift 6 ayrı dairede kalabiliyordu. Otel değil, apartman dairesi gibiydi bunlar. Villalar lüks eşyalarla döşendi. Elde dokunmuş halılar, mermer zeminler, altınlı banyolar, lüks kumaşlarla kaplanmış duvarlar, yemek salonları ve otelin gönderdiği personelin çalıştığı mutfaklar. Son model radyo, televizyon ve video aygıtları oturma odalarını tiyatrolara dönüştürüyordu. Villalardaki barlara en güzel şarap ve diğer içkiler konuyordu. Bir de bir kutu kaçak getirtilmiş Havana purosu. Her villanın bahçesinde kendi yüzme havuzu, içeride de bir jacuzzisi vardı ve bunların hepsi de kumarbazlar için bedavaydı. Villaların bulunduğu sıkı koruma altındaki bu yerde İncil adlı küçük oval biçimi bir kumarhane vardı. Büyük kumarbazlar burada kalabalığa karışmadan istedikleri gibi oynayabiliyorlardı. Kumarhanede sürülen en küçük para 1000 dolardı. Bu kumarhanenin fişleri de farklıydı. En önemsizi 100 dolar değerindeki siyah fişlerdi. 500'lük altınla bezenmiş açık maviydi. Özel olarak yapılmış 10 bin dolarlık fiş altın kaplamaydı ve ortasına gerçek bir pırlanta kakılmıştı. Ancak hanımlara bir jest olarak rulet masalarında 100 dolarlık fişler bozuluyor ve 5 dolarlıklar veriliyordu. Son derece zengin kadın ve erkeklerin bu oltaya gelmeleri şaşılacak bir şeydi. Gromwelt'e göre bütün bu özel şeyler kağıt üzerinde otele 50 bin dolara mal oluyordu. Ama bu da vergiden düşülüyordu. Ayrıca kağıt üzerinde her şeyin fiyatı şişiriliyordu. Gromwelt ayrı hesap tutuyordu ve buna göre her villa bir haftada ortalama 1 milyon dolar kazanç sağlıyordu. Villalara ve diğer müşterilere servis yapan lokantalarda masraf vergiden düşüldüğü için yine kazanç sağlamış oluyordu. Kağıt üzerinde 4 kişilik bir yemeğin bedeli 1000 dolardan fazla gözüküyordu. Ama müşteriler bunu işle ilgili harcamalar olarak gösteriyor ve bu parayı yine vergiden düşüyorlardı. Bu yemekler otele iş gücü de dahil ancak 100 dolara geliyordu. Yani otel bu yoldan da kâr ediyordu. Bu 7 villa Gromwelt için sadece 2-3 günlük bir sürede 1 milyon dolar kaybeden ya da bu parayı tehlikeye atan kumarbazların başlarına oturttuğu 7 taç gibiydi. Adamların kazanmaları ya da kaybetmeleri önemli değildi. Onlar bu parayla kumar oynuyorlardı ya, bu da yeterliydi. Bu kumarbazlar borçlarını anında ödemek zorundaydılar. Yoksa onları hemen oteldeki bir daireye geçiriveriyorlardı. Bu daireler de çok lükstü ama villalarla kıyaslanamazdı. Tabii dahası da vardı. Halkın gözü önündeki önemli kişiler bu villalara metreslerini ya da erkek arkadaşlarını getirebiliyorlardı. Ve kimseye gözükmeden kumar oynayabiliyorlardı. İşin garibi 100 milyonlarca doları olan iş dünyasının devleri karıları ya da metreslerine rağmen yine de yalnızdılar. Kadınlarla bir gecelik ilişkiler istiyorlardı. Olağanüstü anlayışlı kadınlarla. Gromwelt de onlar için villalara uygun bir güzeli yolluyordu. Eyalet valisi Walter Weaven bu adamlardan biriydi ve Gromwelt'in 1 milyon dolarlık kumar kuralının tek istisnası da yine oydu. Weaven, Gromwelt'in gizlice sağladığı parayla kumar oynuyordu ama aşırıya kaçmadan. Kaybı verilen parayı açtığı zaman bu borç sayılıyordu. İleride kazandığı parayla bu borcu ödeyecekti. Weaven otele gevşemek, Xanadu'nun golf sahasında oynamak, içmek ve Gromwelt'in gönderdiği güzellerle flört etmek için gidiyordu. Gromwelt valiyi hiç zorlamıyordu. 20 yıllık sürede ondan açık açık hiçbir şey istememişti. Sadece Vegas'taki kumar işlerine yardımı olacak düşüncelerini vali yoluyla açıklamıştı. Çoğu zaman onun görüşleri kabul edilmişti. Bunlar benimsenmediği zamanlarda Weaven ona siyasi gerçekleri ayrıntılarıyla anlatmıştı. Ayrıca vali Gromwelt'le nüfuzlu yargıçları ve politikacıları da tanıştırmıştı. Yani paradan etkilenecek olanları. Gromwelt gizli gizli vali Walter Weaven'ın her şeye rağmen ileride bir gün Birleşik Devletler Başkanı olacağını umuyordu. O zaman ödüller de müthiş olacaktı. Ama Gromwelt'in de açıkladığı gibi kader en kurnaz adamları bile engeller. En önemsiz bir ölümlü, çok güçlü kimselerin felaketi olabilir. Bu olayda o kişi 25 yaşında genç bir adamdı. Valinin en büyük çocuğuna yani 18 yaşındaki kızına aşık olmuştu. Vali güzel ve zeki bir kadınla evliydi. Kadın siyasi görüşleri bakımından kocasından daha adil ve liberaldi. Ama ikisi bir ekip olarak başarılıydılar. 3 çocukları vardı. Bu aile Weyvan için siyasi bakımdan bir avantaj sayılıyordu. Adamın en büyük kızı Marcy Berkeley'ye gidiyordu. Bu üniversiteyi vali değil karısıyla kızı seçmişlerdi. Bir politikacıya özgü, resmi havalı o evden kurtulan Marcy, üniversitedeki özgür havadan büyülendi. Okulun sola meyilli olması hoşuna gitti, yeni müziğe karşı açık olması da. Marcy uyuşturucunun insanın bazı şeylerin iç yüzünü kavramasını sağladığına inandı. Seks konusunda babasına çekmişti. Bu konuyla açık açık ilgileniyordu. Gençlere özgü o saflık ve doğal tarafsızlık isteği yüzünden kendini fakirlere, işçi sınıfına ve sıkıntı çeken azınlıklara daha yakın hissediyordu. Sanatın saflığına da aşık oldu. Bu nedenle daha çok şairler ve müzisyenlerle arkadaş olması doğaldı. Birkaç sıradan maceradan sonra sahne oyunları yazan, gitar çalan ve 5 parasız bir öğrenciye aşık olması daha da doğaldı. Gencin adı Theo Tatowski'ydi. Üniversitede geçen bir aşk hikayesi için çok uygundu. Esmer ve yakışıklıydı. Detroit'teki otomobil fabrikalarında çalışan Katolik bir ailedendi. Şairlere özgü o ince mizah anlayışıyla arabalara çamurluk takmaktansa sevişirim daha iyi diyordu. Ama yine de okul ücretini ödemek için yarım gün çalışıyordu. Kendini çok ciddiye alıyordu ama bir bakıma haklıydı. Çünkü gerçekten yetenekliydi. Marcy ile Theo birbirlerinden 2 yıl hiç ayrılmadılar. Kız genç adamı ailesiyle tanıştırmak için vali konağına götürdü. Theo'nun babasından etkilenmemesi de çok hoşuna gitti. Genç adam daha sonra konaktaki yatak odasında kıza babasının tipik bir sahtekar olduğunu söyledi. Belki de Theo valiyle karısının onu aşağı gördüklerini sezmişti. İkisi de genç adama gereğinden fazla dostça, gereğinden fazla nazik davranıyor ve kızlarının seçimini beğendiklerini göstermeye çalışıyorlardı. Ama yalnız kaldıklarında bunun çok uygunsuz bir seçim olduğunu söyleyerek hayıflanıyorlardı. Marcy'nin annesi endişelenmiyordu aslında. Kızının olgunlaşırken Theo'yu o kadar çekici bulmayacağını biliyordu. Babası ise biraz kaygılıydı. Ama bunu bir politikacı için bile fazla abartılı olan bir dostlukla dengelemeye çalışıyordu. Sonuçta vali çalışan insanların savunucusuydu. Seçime böyle giriyordu. Karısı da eğitimli bir liberaldi. Theo ile giriştiği aşk macerası Marcy'nin yaşama daha geniş bir açıdan bakmasını sağlayacaktı. O arada Marcy ile Theo birlikte yaşıyor ve mezun olduktan sonra evlenmeyi planlıyorlardı. Theo oyunlarını yazacak ve oynayacaktı. Marcy onun ilham perisi ve edebiyat profesörü olacaktı. Dengeli bir ilişkiydi bu. Gençler fazla uyuşturucu kullanmıyorlar, cinsel ilişkiyi de gözlerinde büyütmüyorlardı. Hatta vali bazen evlilikleri siyasi açıdan lehime olabilir diye düşünüyordu. Böylece kamuoyu tam bir beyaz protestan, zengin ve kültürlü bir insan olmama rağmen işçi sınıfından bir damadı demokratça kabul ettiğimi düşünür. Ama gençler terstir. Marcy de üniversitenin son sınıfındayken bir arkadaşına aşık oldu. Bu genç zengindi. Annesiyle babasının Theo'ya göre daha kolaylıkla kabul edecekleri biriydi. Ama kız Theo ile arkadaş kalmalarını da istiyordu. Zina işlemeden iki aşığı birden idare etmek ona heyecan veriyordu. Saf olduğu için de kendisini eşsiz biriymiş gibi hissediyordu. Ama Theo onu şaşırttı. Genç adam Berkeley'li hoşgörülü bir radikal değil de cahil bir Polonyalı göçmen gibi davrandı. Şiir ve müzik konusundaki bohemliğine, feminist profesörlerin öğrettiklerine, Berkeley'in cinsel özgürlük atmosferine rağmen çılgınca bir kıskançlığa kapıldı. Theo her zaman ruh hali değişen eksantrik bir gençti. Onu sevimli yapan da buydu. Konuşurken abartılı devrimci tavırları takınır, masum yüzü insanı havaya uçurmanın geleceğin özgür toplumu için önemsiz bir bedel olduğunu söylerdi. Ama Marcy yine de Theo'nun hiçbir zaman böyle bir şey yapmayacağını biliyordu. Bir keresinde 2 haftalık bir tatilden sonra apartmanlarına döndükleri zaman yataklarında yeni doğmuş fare yavruları bulmuşlardı. Theo küçük yaratıklara zarar vermeden onları sokağa bırakmıştı. Bu davranış Marcy'nin çok hoşuna gitmişti. Ama Theo kızın bir aşığı olduğunu öğrenince onu tokatladı. Sonra hüngür hüngür ağlayarak Marcy'den af diledi. Kız da onu bağışladı. Sevişmelerini hala heyecan verici buluyordu. Hatta daha heyecanlı bir hal almıştı. Çünkü kız Theo onun ihanetini öğrendiği için daha güçlenmişti. Ama genç adamın davranışları gitgide daha şiddetleniyordu. Sık sık kavga ediyorlardı. Birlikte geçirdikleri yaşam artık eğlenceli olmaktan çıkmıştı. Sonunda Marcy apartmandan taşındı. Kızın diğer aşığı da çekip gitti. Marcy birkaç maceraya daha atıldı. Ama Theo ile hala dosttular. Arada sırada aşk yaptıkları da oluyordu. Marcy doğuya giderek lisansüstü eğitimini oradaki önemli üniversitelerden birinde yapmayı düşünüyordu. Theo oyun yazmak ve senarist olarak iş aramak için Los Angeles'a yerleşti. Kısa müzikallerinden birini küçük bir tiyatro grubu 3 gün oynayacaktı. Genç adam oyunu seyretmesi için Marcy'yi çağırdı. Marcy müzikali görmek için Los Angeles'a uçtu. Oyun o kadar berbattı ki seyircilerin yarısı kalkıp çıktı. Marcy Theo'yu teselli etmek için geceyi onun apartmanında geçirmeye karar verdi. O gece neler olduğu hiçbir zaman kesinlikle öğrenilemedi. Sadece Theo'nun Marcy'yi sabaha karşı bıçaklayarak öldürdüğü kanıtlandı. Bıçağı kızın 2 gözüne saplamıştı. Sonra bıçağı kendi karnına batırmış ve polis çağırmıştı. Polis zamanında yetişip onu kurtarmıştı. Ama Marcy'yi değil. Tabii Kaliforniya'da görülen dava müthiş bir medya olayı halini aldı. Nevada eyalet valisinin kızını işçi sınıfından olan ve onunla 3 yıl birlikte yaşadıktan sonra terk edilen bir şair öldürmüştü. 18. ayrımın sonu. Sayfa 174.